Tarih Dersi. Sevgili 9. sınıf öğrenci arkadaşlar, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tarihin tanımını ne yapacağız? Geçmişte yaşayan insan topluluklarının faaliyetlerini yer zaman göstererek sebep-sonuç ilişkileri içinde belgelere, yani kaynaklara dayalı olarak objektif, yani nesnel biçimde açıklayan bir bilimdir. Bunlardan herhangi birisi tarihin içinde olmasa tarih bilim olma özelliğini yitirir ve hikaye olur. Yani diyelim ki anlatılmış yer ve zaman belli değil. Tarihte bir olay anlatılıyor ama ne zaman, nerede oldu belli değil. O hikayedir. Yine sebep ve sonuç anlatırken bu sebepleri ve sonuçlarının ne olduğuna dayanması gerekiyor. Belgelere dayalı olması gerekiyor. Ve objektif biçimde açıklayan bir bilim dalıdır diyoruz. Şimdi de tarihin konusu. Yani tarihin konusu. Tarihin konusu nedir? Deprem, sel, kuraklık. Biz buna ne diyoruz? İklimsel gelişmeler. Yani eğer iklimdeki gelişmeler insan hayatını etkilemişse o dönemde oluyor? Deprem, sel, kuraklık. Tamam mı? Bunlar tarihin konusudur. Şimdi tarihin konusu. Tarımsal faaliyetler. Ekonomik durum, bunlar ekonomiye girer. Siyasi olaylar, askeri gelişmeler, savaşlar, deprem, sel, kuraklık. Yani insan hayatını ilgilendiren ne varsa, insan hayatını etkileyen ne varsa toplumsal olarak bu tarihin konusu arasında yer alıyor. Evet, kitabınızda 11. sayfanın ilk paragrafın ilk cümlesi, tarih insanların her türlü düşünüşünü, faaliyetlerini, düşünceleri sonucunda ortaya çıkan değişmeleri ne yapar? İnceler. Tamam mı? Bunlar tarihin konuları içerisindedir. Yani doğu olaylarını incelemez. Eğer doğu olayları insanları etkilemişse bu tarihin konuları arasında yer almaktadır. Sayfa 12'ye geçti arkadaşlar. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmesi, şehir devletlerinin ve imparatorlukların kurulması, siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleler, anlaşmalar, yönetim şekilleri, sayfa 12. sayfanın ilk paragrafının ilk cümlesi, tamam mı? Antlaşmalar, yönetim şekilleri, hukuk kuralları, bilimsel alandaki gelişmeler, dinlerin doğuşu ve yayılışı gibi insanı ilgilendiren olayların tarihi, olayların tamamı tarihin inceleme alanı içindedir diyebiliriz. Evet, şimdi de arkadaşlar tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği nedir diye size bir soru gelebilir. Tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği deney ve gözleminin yapılamamasıdır. Diğer bilimlerde deney ve gözlem mümkündür. Özellikle pozitif bilimlerde deney ve gözlem yapılması mümkündür. Fen bilimleri gibi laboratuvar ortamını anlıyor ve orada deney yapılıyor. Kesin sonuca ulaşıldığında bu bilimdir deniyor. Ama tarihte bu yok. Deney ve gözlem. Misal olarak İstanbul fethedilmiştir. İstanbul nasıl fethedildi? Hani bunu laboratuvar ortamında alalım, inceleyelim, ne oldu, kaç kişi öldü? Mümkün değildir. Bu nedenle arkadaşlar onu söyledik. Tarihin amacı. Tarihin amacı nedir dediğimizde doğru bilgi vermektir. Tarihin amacı doğru bilgi vermektir. Bunun için tarihi belgelerden, yani kaynaklardan yararlanır ve sana doğru bilgi veriyor. Eğer doğru bilgi vermiyorsa tarih bilim olma özelliğini yitirmiştir. Kaynaklar, birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar olarak da adlandırmak mümkündür. Birinci elden kaynaklar güvenilir kaynaklardır ve bunun için inceleme ve karşılaştırma yapılıyor. Yani tarihle ilgili bilgi vermek, doğru bilgi vermek için inceleme ve karşılaştırma yaparak tarihi kaynakların doğruluğuna varıldığını görmekteyiz.
Bu ünitede işleyeceğimiz konular arasında zamanın taksimi ve takvim, Türklerin tarihte kullandıkları takvimler, yüzyılların sınıflandırılması vardır. Şimdi bu konuları işleyelim. Yüzyılların sınıflandırılması. Millet kavramı Hazreti İsa'nın doğduğu günü ifade etmektedir. Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden miladi takvime göre yapılan bir zaman çizelgesinde Hazreti İsa'nın doğumundan önceki zaman dilimine M.Ö. yani milattan önce, Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki zaman dilimine ise milattan sonra yani M.S. denir. Ama genellikle milattan sonra yazılan tarihleri M.S. yazılmaz. Tarihi olayların zamana göre sınıflandırılmasında kullanılan terimlerden biri de yüzyıl kavramıdır. Miladi takvime göre 31 Aralık 99.1 yüzyıl son gündür. Arkadaşlar bu tabloyu inceleyelim. Milattan önceki yüzyıla M.Ö. ve milattan sonraki yüzyıla M.S. denir. Milattan önceki ilk yüzyıla 1. yüzyıl, milattan sonraki ilk yüzyıla da yani 0'dan 100'e, milattan önce ise 100'den 0'a doğru geliyor. Tarihin dönemlendirilmesi. İnsan geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur. İnsanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak kabul etmiştir. Bunun sonucunda yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, sonraki zamanlar ise tarihi dönemler olarak adlandırılmıştır. Böylece tarihi olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve öğrenilmesi için tarihçiler tarihi belirli dönemlere yani çağlara ayırmıştır. Geçmişin dönemlendirilmesi yani çağlara ayrılması farklı toplum ve kültürler kendi tarihlerindeki önemli olayları esas almıştır. Örneğin Batı dünyası özellikle Avrupa tarihi merkezli bir dönemlendirme meydana getirmiştir. Avrupa coğrafyasını ve tarihini etkilerse kavimler göçü ve İstanbul'un fethi gibi bu dönemlendirme içerisinde ancak yer alabilmiştir. Doğal olarak da günümüzde bu dönemlendirmelerin doğruluğu tartışılmaktadır. Takvim. Astronomi gözlemlerine dayanarak zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere bölerek hesaplamışlardır. Böylece takvim ortaya çıkmıştır. Zamanı bu şekilde bölümleme yöntemine takvim denir. Tarihte ilk olarak takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir. Takvim sistemi. İnsanlar yaklaşık 600 yıldan beri takvim kullanmışlardır. Toplumlar takvimleri ay ve güneş yılını esas alarak oluşturmuştur. Ay yılı ayın dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve 12 tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 355 gündür. İlk defa Sümerler kullanmıştır. Güneş yılı dünyanın güneş etrafındaki bir tur dönüşünü esas alır. Bu süre 365 gün 6 saattir. İlk defa Mısırlar güneş yılına dayalı takvimi oluşturmuştur. Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmiştir. Örneğin İbraniler milattan önce 371'deki yaratılış yılını, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı milattan önce 776'yı, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumu olan 0'ı, Müslümanlar milattan sonra 622'de Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler. Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dini etkileşimlerin ürünü olan çeşitli takvimler kullanmışlardır. 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin kullandığı ilk takvimdir ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. 12 yılda bir devir yapan bu takvimde yıllar hayvan adlarıyla gösterilmiştir. Kullandığı takvimlerden birisi de Hicri takvimdir. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimdir. Bu takvimde Hazreti Muhammed'in hicret ettiği yıl 622 ve orada Medine merkezli bir İslam devleti kuruyor ve bu tarih başlangıç kabul edilmiştir. Hazreti Ömer döneminde oluşturulan bu takvim ay yılı esas alınmıştır. Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ayrıca bir ay yılı bir güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Diğer bir ismi ise kameri takvimidir. Ve miladi takvime göre 11 gün daha az olduğundan her yıl 11 gün geri gitmektedir. Bu nedenle her 33 yılda bir devir yapar. Hicri takvim ülkemizde sadece dini günlerin, ayların ve dini bayramların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Hicri takvimdeki aylar Muharrem, Safer, Rebbülevvel, Rebbülahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkaide, Zilhicce. Celali takvimi. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan öldüğünde yerine geçen oğlu Melikşah döneminde verilen bir emirle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan bir astronomi heyetince hazırlanmıştır. Başlangıç olarak 1079 yılı kabul edilmiş ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Rumi takvim. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Güneş yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir. 1839'dan itibaren Mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır. Türklerin kullandığı takvimlerden birisi de miladi takvimdir ki günümüzde kullandığımız takvimdir. Yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilir. 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Gregorian takvimi adı ile bilinen bu takvim, Hazreti İsa'nın doğumu takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Miladi takvimde yılın ilk günü 1 Ocak'tır.
Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.